burada kalacağız. Hoş geldiniz sayın dinleyenlerimiz. Merhaba, biz burada kalacağız. 85. bölümüyle sizlere ulaşıyor. Nurettin Turan programımızı hazırlıyor biliyorsunuz. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a mikrofondayım. Ayhan Taşçı ise teknik masada sesimizi size ulaştırıyor. Programımızın telefon numaralarını anımsatmak isterim. +90 312 koduyla 463 34 19 ve 463 34 21 numaralarından bize ulaşabiliyorsunuz. Belge geçer numaramız yine +90 312 koduyla 463 32 84 ve bir de blog adresimiz var. bizburada.blogspot.com. Geçen haftadan başlamıştık biz bu konuya. Bu haftada biraz daha farklı ülkeleri de dahil ederek devam edeceğiz. Türkiye ve Avrupa ülkelerinde Suriyeli mültecilerin durumu, özellikle Fransa ve Hollanda'daki durumu da açmak istiyoruz. Geçen hafta biraz daha Almanya çevresinde konuşmuştuk. Ülkelerin mülteci akınına karşı yaklaşımlarını değerlendireceğiz. Alınan önlemler ya da alınması gereken önlemler neler? Sorunun mali, siyasi, insan hakları ve uluslararası boyutlarını ele almak istiyoruz. Konuklarımız doçent doktor Nail Alkan, kendileri Tandem, yani Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Nail Hocam.
Hoş bulduk efendim.
Ve yardımcı doçent Özlen Çelebi, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Özlen değil
Özlen,
mi? Ne güzel bir
isminiz
var.
Evet, çok güzel.
Evet, konuşacağımız konu o kadar iç açıcı değil galiba, değil mi hocam?
Ne yazık
yani,
ki.
Yani her gün bir şeyler duyuyoruz. Kimi kısıtlamalar var, kimi sınırlamalar var mültecilerin alımına dair. Sizler son bilgiye haizsiniz. Bize anlatabilir misiniz?
Aslında
neler oluyor?
Gündem o kadar hızlı değişiyor ki son bilgiye haiz miyiz? Değil bazen biz de peşinden koşuyoruz gerçekten. Hani çok klişe bir sözcük, bir cümle gibi gelecek belki bizi dinleyenlere ama göç insanlık tarihi kadar eski bir olgu. İnsanlık tarihi bireysel ve kitlesel göçlere tanıklık etmiş. İnsanlık tarihi bu tür olaylarla dolu ama zaman zaman krizlere rast geliyoruz. Bu krizlerin de altında tabii yatan ciddi nedenler var. Kitlesel göç akınları dünya kamuoyunun gündemine bomba gibi düşüyor ve farklı tepkilerle karşılaşıyoruz. Tabii her ülkenin veya her bölgenin uluslararası zorunlu göçe ya da kitlesel göçe verdiği tepki farklı oluyor. Çünkü öncelikleri farklı. İdeolojik nedenlerle, kültürel, sosyolojik, hukuki, ekonomik nedenlerle farklı tepkilerle karşılaşıyoruz. Ama dünyanın en gelişmiş bölgelerinden Avrupa Birliği'nin üzerinde yer aldığı coğrafya, bu bölge, Türkiye'ye de komşu olması nedeniyle bu bölgenin Türkiye geçiş yolları üzerinde duruyor. Zorunlu göç hareketlerinin, son dönemlerdeki kriz hareketlerinin bizim için ayrıca bir önem kazanıyor. Tabii ülkemizin kabul ettiği, insani nedenlerle kabul ettiği ve geçici koruma altına aldığımız mültecilerin, şartlı mültecilerin sayısı çok arttı. Bizim reaksiyonumuz Avrupalılarınkinden daha farklı oldu. Avrupa'da tarihsel bir perspektiften baktığımızda uzun zamandır göçmenlere, düzensiz göçmenlere, bazılarımız buna yasa dışı göçmen diyor. Biz göç çalışmaları yapanlar için bu yasa dışı değil, düzensiz göçmen olarak adlandırılmalı. Çünkü göçmenleri yasa dışı deyip yasa dışı bir kimliğe hapsetmek istemiyoruz. Doğru. Suçlu muamelesi görmelerini Doğru. istemiyoruz. Güvenlik odaklı bakmak istemiyoruz. Avrupa Birliği ne kadar güvenlik odaklı baktıysa son yıllarda meseleye, Türkiye'de son yıllarda aldığı geniş kitlelere insan odaklı bir yaklaşım sergilemeye çalıştı. Dolayısıyla son gelişmeler de yine bir küçük çocuğun evet. sahile vurmuş cesedinin fotoğrafının yayılmasıyla zirve yaptı. Herkesin vicdanı sızladı. Ama ben bir şey söylemek istiyorum Nail Hoca'ya sözü bırakmadan önce. 1990'lı yılların başından beri ben uluslararası göç hareketleri üzerine çalışıyorum. Ve zaman ilerledikçe göçmenlerin, mültecilerin sayısı arttıkça biz ne yazık ki buna benzer çok fotoğraf gördük. Aylan Bebeğinki son fotoğraf değildi, ilk fotoğraf da değildi. Evet. O yüzden insan odaklı politikaların normatif, yani evrensel geçerliği olan hukuk kuralları çerçevesinde oluşturulmuş politikaların öneminin altını çizmek istiyorum. Evet. Burada.
Tabii medya çok genişlediği için hocam biraz daha herhalde ön plana çık. Dediğiniz gibi nice fotoğraflar vardı böylesi ama. Evet.
Hani belki de bardağı taşıran bir damla olması açısından çok anlamlı. Evet. Birilerini harekete geçirmesi açısından yeterli değil.
Evet. Nail hocam, hareket. Size döneceğim. Programımızın devamında birlikte olacağımız bir başka konumuzsa Arzu Morin Çakır, kendileri gazeteci ve Fransa'dalar. Arzu Hanım merhaba.
Merhabalar.
Merhaba, kolay gelsin. Biz sizin vaktinizi Fransa üzerine almak istiyoruz. Acaba Fransa'nın Suriyeli mültecilerin durumu konusundaki yaklaşımı nasıl?
Evet, fotoğraftan önceki ve fotoğraftan sonraki yaklaşım diye aslında ikiye ayırmak gerekir. O çok değerli fotoğrafın, o çok acıklı fotoğrafın Fransa'daki etkisi çok çok ciddiydi. Çok ciddi bir şok yaşadı Fransa. Artık bencil olamayacağı kadar gerçekler gözlerinin önüne serildi. Ciddi anlamda insanlar ağladılar o fotoğraf karşısında. Herkesi şok eden bir fotoğraftı. Dolayısıyla bu fotoğraf karşısında sessiz kalamadı Fransa. Biliyorsunuz aynı gün François Hollande Elize Sarayı'nda zirveyi toplayan tek Avrupa lideri oldu. Fotoğraf yayınlandıktan sonra en sert, belki de en güçlü tepkiyi Fransa verdi diyebiliriz. O fotoğraftan sonra bir gerginlik vardı, bir kararsızlık vardı. Bir taraftan göçmenlerin durumu herkesin yüreğini yakıyordu. Ama diğer taraftan da işsizlikle çarpışan bir Avrupa vardı. Fransa vardı, Belçika, Hollanda, İngiltere. Hepsi kapılarını kapatmış, kamplarda çok zor koşullarda yaşayan göçmenleri bekletiyorlardı. Dolayısıyla bu fotoğraftan sonra artık o kararsızlık ortadan kalktı ve Fransa, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de o zirvede, o acil güvenlik zirvesinde de Merkel'i aradı ve Hollande. Bu görüşmeden sonra artık bu konuya sessiz kalamayacakları yolunda ilk açıklama geldi. Daha önce biliyorsunuz Almanya'da, Fransa'da aşırı sağ diyebileceğimiz gösteriler vardı. Onların sesi çok yüksek çıkıyordu göçmenlere karşı. Fakat bu fotoğraftan sonra onların sesi adeta kesildi. Bu sefer Avrupa sahnesine daha farklı bir kitle ortaya çıktı. Gösterileri yapan kişiler daha çok göçmenlere hoş geldiniz diyen insanlar olmaya başladılar. Almanya bu konuda önderlik yaptı. Fransa buna katkı sundu. Fransa biliyorsunuz İngiltere sınırında, İngiltere'ye açılan, Manş Denizi'ne açılan Eurostar tünel geçişinde göçmenler bekliyorlar. Fransa en çok orada göçmen sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bir de Paris sokaklarında. Buralarda yaşanan dramlara bugüne kadar gözünü kulağını tıkıyordu. Çünkü Fransız halkı kendi işini göçmenlere verilmesini, kendi işlerini istemiyorlardı o ana kadar, ama anladılar ki artık bu insanlara izin verilmezse bu insanlar ölecekler, hayatı pahasına bunu yaşayacaklar. Bu atmosferde bir ardına açıklamalar geldi. François Hollande ilk kota açıklamasını yapan, Merkel bunu istiyordu zaten, François Hollande bu konuda anlaştıklarını duyurdu. İlk zorunlu karşılama açıklaması geldi Elize Sarayı'ndan bu zirveden sonra. Göçmenlerin hayati tehlikede olduğu ve bu insanların zorunlu olarak kabul edilmesi göçmen merkezlerine kararı geldi. Süresiz ve zorunlu olarak kabul edilmesi kararı geldi. Her dosyanın tek tek incelenmesi için merkezlerin kurulması, İtalya, Yunanistan ve giriş kapılarına merkezlerin kurulması ve göçmenlerin buralardan ciddi bir organizasyonla Avrupa ülkelerine dağıtılması kararı geldi. Hemen ardından Avrupa Birliği hareketi geçti. Biliyorsunuz Avrupa Birliği Fransa ve Almanya demek bir anlamda. İkisi Avrupa Birliği'ne başvuruda bulundular ve Avrupa Birliği kota uygulaması için ülkelerden bilgi istedi ve işte dün akşam ve bugün geldiğimiz nokta, her ülke kendi gelirine, gelir düzeyine, ekonomisine ve kapasitesine göre göçmen kabul edecekler. Bu göçmenleri kendi ülkelerinde ağırlayacaklar. Fransa 24 bin göçmeni ağırlayacak. 2 yıllık süreç içerisinde dün akşam François Hollande bir basın toplantısı düzenledi. Yıllık basın toplantısıydı bu ve bu toplantıda 24 bin göçmeni ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Bugün de İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve 24 bin göçmen göçmenin BİNİ'nin bir an evvel birkaç gün içerisinde bütün işlemlerin hazır olduğunu, BİNİ'nin ilk etapta kabul edileceğini açıkladı. Durum böyle. İngiltere'nin ne yapacağı belli değildi. François Hollande yine David Cameron'la görüştü. İngiltere'de 20 bin göçmen ağırlayacağını François Hollande'a teyit etti Elize'den. Bu yönde bir açıklama geldi. 30 binin üzerinde Almanya ağırlayacak ve diğer ülkelerinde 10 bin göçmenden 700 göçmene kadar Kıbrıs'ta en az ağırlayan Avrupa Birliği üyesi olacak. 28 ülke 200 bin, 120 bin göçmeni ilk etapta paylaşacak. Bu ilk etap dediğim gibi insanların ölmemesi için artık zorunlu olarak Avrupa Birliği ülkeleri zorunlu ve sorunlu bir hareketle, bir girişimle önce kabul edecek. Ardından tabii bu göçmenlerin sürekli burada kalacağı anlamına gelmiyor. Kısaca belki de bunu da aktarabiliriz. Göçmenlerin durumu incelenecek tek tek ve bu insanların dosyaları tek tek ele alındıktan sonra göçmen talepleri, sığınma talepleri benimle anlaşmasına uygun mu değil mi, bunlar araştırılacak ve ardından da kalıp kalmayacaklarına karar verilecek. Ama kalamayacak koşulda olanların da can güvenliği göz önünde bulundurularak sınır dışı edilmesi ihtimali tabii her zaman göz önünde bulundurulmalı. Peki. Bu demek değil ki Avrupa bütün göçmenleri kucağını açacak, ama en azından şu aşamada, hayati tehlike aşamasında göçmenlere bir merkez, bir barınacak yer, yiyecek birkaç lokma vermek durumunda kalacaklar.
Peki Arzu Morin Çakır,
sözünüz... Her şey değil tabii, son cümle. Fotoğraf her şey değil tabii, ama birçok şeyi hızlandıran bir etki yarattı diyebiliriz Avrupa'da.
Evet, sözünüzü balla kesiyoruz, sorularla kesiyoruz. Hocalarımın size sorusu var. Nail Hocam, sizinle başlayalım.
Arzu Hanım, şimdi siz Fransa'da yaşıyorsunuz. Şimdi Fransa'da işte 24 binden bahsettiniz. Şimdi biz genel resme baktığımızda 24 bin sanki çok küçük bir rakam gibi geliyor. İşte Almanya'da 30 bin, İngiltere'de 20 bin. Yani bu kısa ve orta vadeli nasıl bir fayda getirecek? Yani yeterli olacak mı bu? Çünkü yani milyonlarca insan kapılarda bekliyor. Yani 20 bini şimdi Fransa alsa ne olacak? Hani daha... Açıkçası ben şahsen bu rakamları görünce yani biraz hayal kırıklığına uğradım. Yani evet, Türkiye'de evet. 2 milyon insandan bahsediyoruz. Tabii. Burada 30 bin diyor, 20 bin diyor. Tabii. Yani Fransa'da hani atıyorum sayı daha yüksek olsa tepkiler mi çoğalacak acaba sizce?
Arzu Hanım, merhaba. Ben de bir şey ekleyebilir miyim Nail Hoca'nın sorusuna? Sivil toplum örgütleri bu resmin neresinde nasıl bir baskı uyguluyorlar? Uygulayabiliyorlar mı resmi makamlara baskı?
Evet. Şimdi... Birinci sorunun yanıtı, evet 120 bin oldukça mütevazi bir rakam, ama son günlerde Yunanistan'dan, Türkiye ve Yunanistan üzerinden kaçıp Avrupa'ya gelen göçmen sayısı 120 bin. Dolayısıyla bunlar için acil bir çözüm önerisi uyarılıyor. Bundan önce zaten hem Almanya'da hem Fransa'da ciddi anlamda İngiltere'ye geçmek, şu anda göçmenlerin iki hayal ülkesi var, birisi İngiltere, diğeri de Almanya. Bu ülkelere geçmek için birçok ülkeden transit geçiş istiyorlar, ama Avrupa Birliği anlaşmasına göre de bu herhangi bir Avrupa Birliği ülkesi diğer ülkeye kapısını, sınırlarını açmamayı taahhüt ediyor üyelik anlaşmasında, böyle bir sorun karşısında. İşte bunlar yeniden düzenlenecek, ama daha önce zaten binlerce, şu anda Kale kentinin örneğin 3000 göçmen zaten vardı. 3000 Afgan, Suriyeli ve Iraklı göçmen zaten orada bekliyor. Aylardır canlarını vermek pahasına, trenlerin altında ezilmek, kamyonlarda boğularak ölmek, kamyonlar altında ezilmek pahasına orada zaten bir mücadeleyi sürdürüyor göçmenler. Ama bu 24 bin rakamı 2 yıl içerisinde kabul edilecek. Göçmen rakamı sadece.
Zaten İngiltere 5 yıl diyor.
Yani kabul etmeyi taahhüt ediyorlar. Garanti altına alınıyor diyebiliriz bir anlamda. Ama bunun yanı sıra bir taraftan girişler devam edecek. Bu rakam yükselecek. Almanya'ya 800 bin kişinin gelmesini biliyorsunuz. Öngörüyor Almanya. Biraz da panik bu yüzden. 800 bin kişi gelecek Almanya'nın kapısına. 1 milyona yakın insan Fransa ve Almanya'nın kapısını çalacak. Dolayısıyla... bu ülkelerde diğer ülkelere pay etmeyi Avrupa Birliği mekanizması içerisinde akılcı bir, aslında kendileri açısından akılcı bir yöntemle pay etmeyi, gerekirse diğer ülkelere para verip onların ülkelerinde kalmalarını sağlamayı planlıyorlar. Neden sorusu vardı. Çok ciddi anlamda yükselen bir aşırı sağ var Avrupa Birliği'nde. Almanya'da olanları gördünüz. zavallı göçmenlerin arabaları, araçları yakıldı. Kalacakları ev yakıldı. Dolayısıyla Fransa'da da benzer olaylar yok. Fransa daha fazla insan hakları iddiası olan bir ülke. Geçmişi insan hakları evrensel bildirgesini yayınlandığı ülke olarak görüyor. Geçmişi buna izin vermiyor ama yükselen bir Front National gerçeği var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Dün bir anket yapıldı ve Front National karşısında Hollande'ın ikinci tura bile kalamayacağı görüşü var. Ve ikinci tura kalamayan bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir karar alıyor François Hollande. Bu seçim meydanlarında çok ciddi anlamda kendisine karşı kullanılacak. Dolayısıyla son derece ölçülü gitmek durumunda. Bir taraftan da tabii burada işsizlik rakamı hiç düşmüyor. Çok ciddi bir yangın burada da. Bizim ülkemizde olduğu kadar olmasa da Fransa'da da ciddi bir işsizlik sorunu var. Ve işsizlik sorunu çözemezse Hollande aday olmayacağını açıkladı. Kendisini bağladı işsizlik rakamlarına. Dolayısıyla yeni göçmenlerin gelmesi işsizlik rakamlarını aşağı çekmeyecek. Tam tersi binlerce yeni işsiz anlamına geliyor. Bunların hepsini bir arada düşünerek organize etmek durumundalar ve üçüncü bir gerekçe de insanları karşı karşıya getirmemek tabii. Kendi işlerini elinden alacağını düşündükleri göçmenleri, daha fazla ülkesinde istemeyen kitleleri, göç zavallı ve artık yaşama şansı kalmadığı için evlerini baştan terk eden göçmenlerle karşı karşıya getirirse başka bir felaket yaşanacak. Dolayısıyla bütün bunları bir arada yönetmek gerekiyor ama evet, hayal kırıklığı yaratıcı tabii Avrupa Birliği'nin daha fazla kapasite ayırması beklenirdi, denebilir ama eğer 800 bin kişiye Almanya kucak açabilecekse, ki açıkladı bunu İçişleri Bakanı, hazırlanıyoruz 800 bin kişinin başvurusuna diye. Bu rakam ilerleyecektir, bu rakam burada durmayacaktır. Resmi rakamlar belki tabir yerindeyse eğer patlayacaktır bu rakamlar. Çok ciddi başvurular olacaktır.
Arzu Hanım,
Avrupa'nın kapılarını açması yeni umut kapıları da yaratacaktır. Fransa'daki sivil toplum örgütleri sorusuna yanıt ise çok ciddi anlamda Fransız sivil toplum örgütleri mobilize oldular. Evsizler için, göçmenler için zaten 6 aydır ciddi bir mücadele vardı. Fakat yönetimin kararlılığı eksikti açıkçası. Çok belirleyici olamadı 6 aydır. Kale kenti sınırında yaşanan, bir her gün 10'ar 20'şer göçmen ölmeye başladığında isyan etti insanlar burada. Fakat organizasyonlar yaptılar. Onlara yemek ve sağlık yardımı götürdüler. Sınır tanımayan doktorlar onları tedavi ettiler örneğin. Göçmenlere yardım kurulları, çocukların okula kaydedilmesi için okul sezonu başlıyor, ön ayak oldular. Bir takım hareketlilikler vardı toplumda. Ama gene dediğim gibi fotoğraf çok şey değiştirdi. En uzak ücra köşedeki Fransız köylüsü bile o fotoğrafa ağladı. Dolayısıyla sanıyoruz bir süre göçmenler için daha etkin bir hava, sivil toplum örgütleri için de daha etkili hareketi, daha rahat hareket edebilecekleri orta vadeli bir sürece giriyoruz diyebilirim Fransa'da.
Çok teşekkür ederiz Arzu Morin Çakır. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olunuz. Kolaylıklar diliyoruz işinizde. Evet Nail Hocam, devam edelim.
Valla şimdi şunu görüyoruz açıkçası. Avrupa Birliği'nin göç politikası bence iflas etti. Hani şimdi tamam işte 800 bin, işte 100 bin falan kabul ediyorlar. İşte kollarını açıyorlar, işte tamam yapıyorlar bir şeyler şimdi ama yalnız bu sene içinde 3000'e yakın insan denizlerde boğularak öldü. İşte o geçen Bodrum'daki çocuk belki son şeydir, örnektir. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Hatırlarsanız yine 1980'lerde 90'larda Türkiye'nin bir terör sorunu vardı. Ve biz bir türlü Avrupa'ya bu terör sorunu anlatamadık. Ne zaman Almanya PKK'yı yasakladı? PKK Alman polislerini ateşe verdiğinde, Alman otoyollarını kapattığında Almanya PKK'yı yasakladı. Şimdi yine biz işte bir buçuk yıldır belki işte 2 milyon Suriyeli'den bahsediyoruz Türkiye'de. Avrupa diyor ki beni ilgilendirmez diyor. Senin sınır kapın diyor. Şimdi aynı sorun kendilerine gelince Avrupa birden uyanmaya başladı. Ya tamam uyansın da niye böyle geç uyanıyor? Niye binlerce insan ölüyor? Niye buna çözüm bulmuyor? Nerede Avrupa'daki hümanist değerler? Yani insanlar ölmesi mi lazım? Artı açıkçası ben şahsen hani bu rakamlar beni hiç mutlu etmiyor. Hani tamam işte Almanya 800 bin kişi alacak. Almanya bugün 800 bin kişiye kapıyı açsın. Almanya'da aşırı sağ yine ortlayacak, söyleyeyim size. Daha geçen sene hatırlarsınız yine Dresden eyaletinde, Dresden şehrinde daha doğrusu.
Geçen ay.
Her ay yok onu demiyorum. Daha önce Pegida'yı anlatacağım. Pegida diye bir örgütlenme, ayaklanma ortaya çıktı, bir birlik. Niye? Dresden'de yabancı oran %0.1 olmasına rağmen yabancılar gelmesin diye, İslamlaşmasın diye Avrupa Pegida diye bir yapılanma aylarca Almanya'yı ve sonra Avrupa ülkelerini işgal etmeye başladı. Yani şimdi burada 800 bin kişi gelirse, yani tamam işte ilk aşamada işte iyi niyetliler, işte televizyonda izliyoruz cidden Almanya çok fazla şey yapıyor. İnsanlar koşuyor işte sanki ne bileyim bir deprem olmuş gibi sefer Almanya'da. Aynen öyle. Güzel. Ama yani bu şimdi ilk boyutu. Şimdi yarın işte Fransa 25 bin kişi alacak. İngiltere 20 bin kişi alacak. Ama şimdi İngiltere biliyoruz yarın referanduma gitmek isteyecek. Avrupa Birliği'nden çıkayım mı çıkmayayım ve yapılan bir araştırmaya göre İngiltere'de AB'ye karşı daha da fazlalaşmış. Fazla. Bundan dolayı işte insanlar bunları istemiyor. İnsanlar diyor ki yani ben kapılarımı niye diğer insanlara açayım? Niye ben bunu finanse edeyim? Yani o yüzden bir de tabii şu var ya, yani verilen paralar da yeterli değil. Almanya bugüne kadar 1 milyar avro para harcamış. Aynı Almanya geçen sene Almanya'da bir tane sel felaketi olmuştu. Bir tek sel felaketine 6 milyar harcadı Almanya.
Evet.
Burada işte binlerce insan işte Avusturya'da, Macaristan'da yani sefaleti insan televizyonda görünce insan içi acıyor. Çok şimdi acı. Bakıyoruz insanlar sokaklarda yatıyor. Yani herkesin şansı yok, bir takım kamplara giremiyor. Geçen yine şeyde izledim ben. Şimdi bunlar Suriyeliler. Afrikalılar var, Kosovalılar var, Makedonlar var. Afrikalılar Kuzey Afrika'da, Cezayir'de falan Kuzey Cezayir'e geliyorlar. Oradan İspanya, Fransa'ya kaçmak istiyorlar. Orada insanlar sokaklarda yaşıyor. Diyor ki işte 2 ay, 3 ay sokaklarda yaşıyoruz. İşte oradan tele örgüle geçersek hayatımızı kurtaracağız. Ya nasıl bir felaket bu? Geçen birkaç ay önce Alman televizyonuna bir tane kız çıktı. İşte Suriye'den kaçmış, gelebilmiş. Almancası da var. Diyor ki ya bize bir şans tanıyın diyor. Biz yaşamak istiyoruz. Biz bir şey istemiyoruz. Bize bir şans tanıyın. Biz diyor vize başvurusunda bulunsak bize vize vermezsiniz. Biz başka legal yollarla Avrupa'ya göç etmek istesek yine vermiyorsunuz. Biz kaçak yollarla gelmek zorunda kalıyoruz ve işte binlerce insan denizlerde boğuluyor. Bunu mu istiyorsunuz?
Evet, aslında Avrupalılar bugünlerde hükümetleriyle, siyasi figürleriyle, devlet adamları başta olmak üzere çok açıklamalar yapıyorlar. Evet. Halk, kamuoyu yollara yiyecekler koyuyor falan, basına çıkıyor. Ha diyoruz, ne kadar hümanist, evet. Ama şunu sormamız lazım. Yani manzaradan bir tek bu resmi çekip çıkarırsak Avrupa Birliği hakkında ve onun göç ve iltica politikaları hakkında yanlış fikir ediniriz. Evet. Avrupa çok çeşitli açıklamaları olabilir, kendilerinde gerekçeleri olabilir ama şu somut, objektif bir gerçekliktir. Her zaman, yani 16. 17. yüzyıldan beri her zaman bir cazibe merkezi halindedir. Bilhassa da 20. yüzyılda yüksek ekonomik standartları nedeniyle bir cazibe merkezi olmuştur. İnsan hakları konusunda söyledikleriyle bir cazibe merkezi olmuştur. Fakat söyledikleriyle yaptıkları uymamıştır, bir. İkincisi, evet, Avrupa bir göç ve göçmen ve mülteci yorgunu olabilir. Tırnak içerisinde kullanıyorum. Çünkü sayılara toplamda baktığınızda çok uzun yıllardır çok sayı gibi görünebilir. Ama aynı zamanda 1980'li yıllardan beri Nail hocamın da çok iyi bildiği gibi yok Schengen bilgi ağı, yok Schengen alanı, yok işte yeni, yani 2001, 2007, 2014 çıkardıkları yönergelerle
Dublin sözleşmeleriyle
bütün üyeleri bağlayan bir ortak kabul etmeme politikası neredeyse bu ile bu insanları dışarıda bırakmışlar. Niye uçağa binip gidemiyor acaba bu i̇şte, kadar insan? Niye gidemiyor? Yani çoğunun cebinde göçmen kaçakçılarına verecek kadar para da var ama bir uçak bileti alıp gidemiyor. Neden? Çünkü o uçağa bineceğinin garantisi yok. Uçaktan inip kabul edeli, yani ben iltica istiyorum diyeceği odaya yetkililere ulaşamayacak. Çünkü çıkardıkları direktiflerle bunu yapmaktan çok uzaklaşmış durumda Avrupalılar. Uçakla gelemiyorsunuz. Hocamın dediği gibi yasal yollardan gidemiyorsunuz. Tek bir açık kapı var. İltica isteyeceksiniz. Aralanan o incecik kapıdan yasa dışı yollarla sizi götürmeye çalışan insanların eline düşeceksiniz. Başka çareniz yok. O zaman Avrupa Birliği üyesi ülkelere ben şunu soruyorum. Şimdi Nail hocamızın da demin dediği gibi, şimdiye kadar aklınız neredeydi? çıkarttığınız, hazırladığınız metinlerle, kanunlarla, yönergelerle, uygulamalarla, vize uygulamalarıyla ve benzeri kurduğunuz sistemle insanları içeri giremez hale getirdiğiniz bir yana, bu kadar şiddet çoğalırken, oraya silah gönderirken veyahut da göndermeniz gereken yardımı göndermezken, insan her zaman yaptıklarıyla değil bazen yapmadıklarıyla da sorumlu hale gelir. Aklınız neredeydi? Şiddet bu kadar tırmanırken Afrika'da, Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da, Doğu'da aklınız neredeydi? Ve neden bunu bir güvenlik meselesi, bir İslamofobi gibi görüp de bu insanları kökenlerinden dolayı dışlamaya durdunuz? Şimdi Hollanda seçimlere gidiyor, belki elini taşın altına sokuyor. Ben bir şey söylemek istiyorum size. Bu kanun yapımında bizler de akademik danışma grubunda hocamızla yer aldık. Türkiye'deki yabancılar ve uluslararası koruma kanunu 2014 Nisan'ından itibaren göç idaresi de resmen kurulup teşkilatlanmasında tamamladı. Bütün illerde artık. Bu kanun Türkiye'de 2013 yılında tam da Suriyeli mülteciler krizi en yüksek noktadayken meclisimizden geçti. Hem de oy birliğiyle. Bu çok değişik bir kültürel algılamadır, değil mi? Bizim olaya bakış açımızda. O yüzden bu noktanın altını çizmek istiyorum. Türkiye'de 35 farklı ülkeden 3 milyonun üzerinde insani nedenlerle geçici koruma sağladığımız şartlı mülteci var. Elbette Avrupa'da şimdi bu alıyor dediklerimizi almıyor. Onlara geçici koruma sağlıyor. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Hepsi bakalım kabul edilecek mi? Ve bir şey daha sormak lazım tabii. Neden Körfez'in zengin ülkeleri, neden Amerika kıtasının varsıl ülkeleri bu manzarada yer almıyorlar? Biz hep Avrupa biliyoruz, yükleniyoruz onlara. Kendimizi söylüyoruz, kendimize doğru, yükleniyoruz. Işte. Evet. Bu dünyada 200'e yakın ülke var. Evet. Birleşmiş Milletler üyesi.
Zengin ülkeler.
Ve 1951 işte, sözleşmesine taraf olmayan ülkeler belli. Sayı son derece az, taraf olan ülkeler nerede diye sormak lazım.
Evet hocam. Ya gerçekten çok içler acısı. Yani Nail hocam o sahneleri gördüğünüz zaman insanların, yani ben hani o kapılara ulaşan insanları birer böyle nasıl söyleyeyim, çok şanslılarmış gibi düşünüyorum. Çünkü öyle aşamalardan geçiyorlar ki eczanelerden aldıkları botlara biniyorlar ve botlar su alıyor. Bir taraftan suyu boşaltıyorlar ve karaya ulaştıklarında ilk iş hem can yeleklerini hem botlarını yakmak.
Ve çocukları atıyorlar ilk önce kayaya, kıyıya farkındaysanız.
Tabii şanslı diyoruz da şanslı mı cidden? İşte ben bu sene Sakız Adası'na gittim oğlumla. Sakız Adası'nda binlerce mülteci var. Bu mu şans?
Bu mu şans?
Bir yani anlamda öyle. Kamyonların altında güneş, kendini güneşte koruyorlar.
Ölmeme şansı,
bu
mu şans? Hastalanıyor, yani doktora gitme şansı canım, yok.
Yok.
Çocukların
tabii
eğitim alma olanağı yok. Yok. Normal bir gelecek hayat yaşama tabii imkanları yok.
Evet.
Ama sadece en basit şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.
Hayatta kalmaya
peki
çalışmış.
O zaman mülteciler, Birleşmiş Milletler mülteciler rejiminin şart koşulu uluslararası koruma, birinci madde uluslararası koruma nerede kalıyor?
Evet, kısa bir geçiş veriyoruz. Yusuf Özkan'la görüşeceğiz az sonra telefonda.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Şimdi de biraz Hollanda havası alacağız. Yusuf Özkan da kendileri gazeteci ve bize Hollanda'nın konu hakkındaki yaklaşımlarından bahsedecek. Merhaba Yusuf Bey.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz, sağolunuz. Evet, sohbetimize bilmiyorum kulak misafir olabildiniz mi?
Bir kısmını duyabildim.
Peki, Suriyeli mültecilerden bahsediyoruz ve ülkelerin bu konudaki yaklaşımlarından. Hollanda'da durum nedir?
Hollanda'nın da öncelikle gündem maddelerinden birisi mülteci sorunu. Ulusal Mülteci Sığınma Organizasyonu Başkanı Gerard Bakır'ın açıklamasına göre şu ana kadar 30 bin mülteci geldi. Her haftada yaklaşık 1800 civarında yeni sığınma başvurusu yapılıyor Hollanda'ya. Temmuz ayında Hollanda 2000 civarında mülteci kabul edeceğini açıklamıştı. Dün basına yansıyan Brüksel kaynaklı, Avrupa Birliği kaynaklı haberlerde bu rakamın 7214'e çıktığı bilgisi var. Özellikle geçen hafta Türkiye'de yaşanan sığınmacı olayı, Bodrum'da karaya vuran Suriyeli sığınmacı çocuk haberinden sonra Hollanda kamuoyunda geniş yankı buldu bu konu. Başbakan'dan sürekli halka kadar mülteci sorunu bir öncelikli gündem maddesi haline geldi. O haberin yayınlanmasının ardından sığınmacı merkezine çok sayıda telefon geldi. Halk yardım çağrısı yaptı. Ancak genel hava burada. Biz oradaki bulundukları yerde yardım edelim, oyuncak gönderelim, yiyecek içecek giysi gönderelim ama mülteciler buraya gelmesin yönünde. Çünkü sığınmacı merkezleri kapasitesini doldurmuş durumda. Ulusal Sığınma Organizasyonu Başkanı'nın açıklamasına göre şu anda 25 tane yeni sığınma merkezine ihtiyaç var ve bu nedenle belediyelerin de bu işe el atması isteniyor. Yeni bir sığınma merkezi yapılması planlandı ancak ülkedeki bazı kesimler, özellikle sağ ve aşırı sağ kesimler buna karşı çıkıyorlar. Geçen hafta mülteci kampının yapılması planlanan kasabalardan birisinde ırkçı lider Kert Yıldız belli bir toplantıda katıldı ve yeni kamp yapmanın gelinlik olduğunu, artık politikacıların halkın sesine kulak verip mültecilere kapıyı kapatması gerektiğini savundu. Yine bugün bir araştırma yapıldı. Ülkenin önde gelen kamuoyu yoklaması şirketlerinden bir tanesi bir araştırma yaptı. Buna göre Hollanda halkının %68'i Schengen uygulamasının kaldırılıp Hollanda'nın kendi sınırlarını kontrol etmesi ve mülteci akınının gelişine dur denmesi gerektiğini söylüyor. Bunların arasında aşırı sağcı kesim, aşırı sağ partilere oy verenlerin oranı %100, onların tamamı bunu istiyor. Sol ve sosyal demokrat partilerde bu oran biraz daha düşük. Ve mültecileri evinde ağırlamak isteyen ya da onlara sahip çıkmak isteyen Hollandalıların oranı da %13 gibi çok düşük bir düzeyde. Yani halkın büyük bölümü Hollanda'ya mülteci alınmasına, yeni sığınmacı gelişine karşı. Yine sığınmacıların, sığınma başvurusu kabul edenlerin kalma sorunu var. Bunun için hükümet ortağı İşçi Partisi geçen hafta yeni sosyal konutlar yapılması gerektiğini savunmuştu. Ancak hükümet ortağı Liberal Sağ Parti buna karşı çıktı. Yine diğer sağ partilerde kendi toplumumuzun konut sorunu çözülmeden bir de yabancıların konut sorununu düşüneceğiz gibi bir tepki vererek buna karşı çıktılar. Dolayısıyla halkın büyük bölümü ve siyasi partilerin Sosyal Demokrat Partiler dışındaki partilerin tamamı yeni göçmen akınına karşı çıkıyorlar ama bir taraftan da göçmen gelişi sürüyor. Bu nedenle de bunların açıkta kalmaması için özellikle sığınma merkezinin yoğun çabaları var. Zaten Merkez Başkanı Bakır yaptığı açıklamada en azından Almanya gibi ırkçı saldırıların hedefi olmadı buradaki mülteciler. Onlara kalacak, başını sokacak bir yer verdik dedi. Ancak burada da sıkıntılar var tabii. Kaldıkları yerlerde yerel halkla sorunlar yaşanıyor. Geçen hafta Hollanda televizyonunda bu konuda kapsamlı bir haber yayınlandı. Aslında insanlık adına utanç verici bir haberdi. Çünkü oradaki mültecilere yönelik halkın bakışını manipüle eden, olumsuzluklar içeren de bir haberdi bu. Mültecilerin kaldığı kuzeydeki Terapul kasabasında halk kendi güvenlik birimini oluşturmuş mültecilere karşı. Televizyon kameralarına yaptıkları açıklamalarda da savunuları parklara işiyorlar, tuvalet kullanmasını bilmiyorlar ya da süpermarketlerde gelip reçel kavanozlarını açıyorlar, tadını beğenirse alıp beğenmezse bırakıp gidiyorlar. Bunlara karşı bunların eğitilmesi lazım. Bunlara birisinin söylemesi lazım. Bunun için de biz kendi güvenlik birimimizi, kendi bekçilerimizi oluşturduk. Onlar gezip dolaşıp bunları o konuda eğitiyorlar ya da bilgilendiriyorlar, yönlendiriyorlar gibi bir açıklama yaptılar. artık haddinden fazla mülteci geldiğini, daha fazla sığınmacı alınmaması gerektiği yönünde görüş üretiyorlar. Bu da tabii halkın sığınmacı sorununa ya da gelen mültecilere bakışı konusunda olumsuzluklar içeriyor.
Evet, evet, evet. Vallahi Yusuf Bey, siz anlattınız, biz burada böyle şaşkınlıkla diye böyle kendi kendimize dinledik. Açıkçası hani yani pek halk açısından da pek bir iyi niyet de ışığı da görebilmiş değiliz. Anlattığınız tablo gerçekten bizi biraz üzdü. Değil mi Özlem Hocam?
Evet öyle. Yani şimdi bunca zamandır yabancıları ülkesine kabul eden ülkeler kitlesel bir akında bir oryantasyon programı uygulanamayacağını biliyorlardır herhalde. Tabii gelecek, yani onun kültüründen farklı bir kültürü yansıtacak. Bunu bir güvenlik meselesi olarak aktarmak hakikaten bizi üzen bir nokta.
Evet. Peki teşekkür ederiz Yusuf Bey. Sağ olunuz. Kolaylıklar diliyoruz işinizde de.
İyi günler. Teşekkürler.
Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Yusuf Özkan'la konuştuk.
Gerçekten çok enteresan. Yani Türkler Almanya'ya, değil mi Nail Hocam? 1960'lı yılların başından beri işçi olarak gittiler. Konuk işçi olarak, misafir işçi olarak. O zaman bile bir oryantasyon programı uygulanmadı. Şimdi bunca sene sonra, 50 küsur yıl sonra yine bir oryantasyon programı kitlesel akında da olmayacaktır. Tabii gelen kendi kültürüyle gelecektir. Türkiye'de 20'nin üzerinde kampta 300 binden fazla Suriyeli kalıyor. Diğer mülteciler, insani nedenlerle burada kabul ettiğimiz sığınmacılar, mülteciler de kamp dışında kalıyorlar. Hiçbir şey dikensiz gül bahçesi değil tabii. Yani güllük gülistanlık değil. Evet tabii. Biz de burada hep şeyi konuşuyoruz. Dilencileri konuşuyoruz değil mi? Maalesef. Örgütlü suç şebekelerinin eline düşen, fuhuş gibi, organ mafyası gibi işlere işler, yani alanlarda zulme uğrayanları konuşuyoruz. O ayrı. Evet. Bunu bir güvenlik meselesi olarak görmeyip insan odaklı görürsek bu meselelere bakabiliriz ayrıca.
İşte bence Avrupa bunu yapamıyor. Avrupa işte hümanist yaklaşımı yapamıyor. Yani Avrupa değerlerinde aslında bunlar var ve o yüzden Avrupa'da şunu eleştirmek lazım. Yani o ortak değerleri, hümanist değerleri unutmuş durumda Avrupa'da. Yani insan sanki hani insan hayatı önemli değil, işte insanların işte ekonomik açıdan evimi alacak, ya bırak sen zaten zengin durumdasın, sen zaten rahat yaşıyorsun, senin yaşadığın rahatlığı, zenginliği bu insanlar ömür boyu göremeyecek zaten, hani birazcık paylaşımı öğrenmek zorundalar.
Ama Nail Hocam, yıllarca göçü yönetelim diye yola çıkanlar, aslında göçün bir insan hakları meselesi olduğunu söyleyen sesleri bastıranlar, o sesler de çıktı, cılız kaldı. Tabii ki bu noktaya gelince şimdi şaşırmış gibi yapıyorlar, ama bence hani bizim atasözümüz vardır ya, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Evet. Bu sayıların artacağını biliyorduk. Orta Doğu'da, Afrika'da kırılan fayların yaratacağı etkilerin, artçı sarsıntıların ya da isterseniz tsunamilerin Avrupa'ya ulaşacağını biliyorduk. Ve yıllardır Avrupa'da üstü örtülen bir sorunlar öbeğinin olduğunu biliyorduk. Ortak göç politikası, Nail Hoca da dedi, iflas etti bu politika. Varlığını biliyorduk sıkıntıların. Niçin şimdi cesetler kıyıya vurunca bu konu konuşuluyor diye sormak tabii hakkımızdır diye düşünüyorum. Bu konuyu çalışanlar başta olmak üzere.
Murat Erdoğan hocamız her zaman der ki, benim çok hoşuma gidiyor. Göç aslında bir zenginliktir.
Kesinlikle.
Göçü sadece yönetebilmek önemlidir. Biz aslında, Türk olarak bizi de bu konuda hani göklere çıkarmamıza gerek yok. Bizim de zaaflarımız var ama.
Göçü de yönetmeye gerek de yok. Çünkü göç önünde durulacak bir olgu da değildir diye düşünüyorum. Göçü insani olarak her iki tarafında, yani gelenin de gelinen yerdekilerin de yararına bir hale getirmek mümkün. Fakat şimdi Avrupa Birliği çerçevesinde, bilhassa bugün çok konuştuğumuz için şunu da iki dakikada söylemek istiyorum. Avrupa Birliği bundan önce, yani kriz tırmanmaya başlayınca, Suriyelilere ilişkin olarak masanın etrafına oturmaya başladı. Oysa yıllardır dediğimiz gibi çok ülkeden çok göçmen ve mülteci gidiyor oralara. Yakın zamandan söz etmek istiyorum. Akdeniz'deki ölümler tırmanınca Avrupa Birliği, bakıyorum ben, 13 Mayıs'ta bir toplantı yapmış. 29 Mayıs'ta bir toplantı yapmış. Ondan sonra arada küçük küçük toplantılar. Şimdi önümüzdeki hafta 14'ünde yine konsey toplantısı var. Ve bu toplantılarda maalesef gördüğüm hep Avrupa Birliği'nin, mesela işte 13 Mayıs 2015'te yaptığı toplantıda Avrupa Göç Gündemi diye bir metin üzerine konuşuyorlar. Onu ortaya çıkarıyorlar. Acil veya derhal eylem diyor bir başlıkta. Öbüründe Frontex'in operasyonları diyor. Frontex'in operasyonlarıyla göçü durdurmak, yönetmek, duvar örerek yönetmekten evet. farksızdır ve bu yönetim değildir mesela. Yani bunu söylemek istiyorum. Efendim mülteci akımına uğrayan ülkeler, üye ülkelere yardımcı olmak, işte şimdi Almanya'nın Yunanistan ve benzerinde yapmaya çalıştığı dayanışma ilkesi doğrultusunda. Ama baktığım zaman hakikaten insani yardım ve kalkınma için işbirliği gibi, insani konular gibi meseleleri çok satır aralarında görüyoruz. Ön plana çıkan başlıklar bunlar değil. Üçüncü ülkelerin işte güvenli ülke ilan edilmesi, gelinen ülkelerin gibi palyatif çözüm arayışları da bütün bu çabaların bir parçası olarak önümüze çıkıyor. Efendim işte Almanya'nın yaptığı bence o anlamda anlamlıydı da yani hareket, ama bunun bu hangi kutuyu açacak? Pandora'nın kutusu açılıyor diye korkuyorum ben. Elimizdekinden daha olumsuz etkiler yaratacak bir göç ve iltica rejimi yaratmaya yönelikse eğer bu çabalar, hani biraz iyileşme var gibi gösterip orada yeni kararlar alınacaksa bağlayıcı ve bu daha da kötü sonuçlar yaratacaksa, bu yardımların da bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Ve bana Mayıs ayındaki toplantılardan bu yana olanlar daha çok Avrupa Birliği'nin halen bencilce kendini düşünme noktasında durduğunu, geri kabul anlaşmalarıyla, güvenli üçüncü ülke uygulamalarıyla meseleyi yürütmeye çalıştığını, bunda ısrar edeceğini hissettiriyor. Umarım yanılan ben olur.
Umarım diyelim. Umarız diyelim biz de. Nurettin Turan'ın yapımcımızın bir sorusu var Nail Hocam. Avrupa'nın özellikle İngiltere, Hollanda gibi ülkelerin zenginliklerinin kaynağı peki nedir diyor. Daha önce kullandıkları kaynaklara bir sorumlulukları yok mudur acaba diye sormuş.
Ya olmaz olur mu? Yani sonuçta aslında diyorum, ben uzun süre yurt dışında yaşadım. Orada yani dediğim gibi yabancı unsur son dönemlerde, işte son 20-30 yıldır bir zenginlik kaynağıdır açıkçası. Sonuçta hani diyor ki, hani ben de senin kültüründen faydalanayım, işte kültürler iç içe yaşasın. Zaten Avrupa Birliği'nin kültür aslında bir politikası var, işte birleşelim hep beraber. Yani tek kültür diye bir şey olmaz zaten. Kültür açısından ya da işte göç açısından hoşgörü ve saygı lazım. Yani sonuçta ben Avrupa Birliği'nde hoşgörü ve saygı görmüyorum. Ha şimdi ben açıkçası olayı çok iyi niyetli göremiyorum. Avrupa Birliği 14 Eylül'de toplanacak. Tamam. Evet. Zaten Mayıs'ta bol bol toplanmış. Toplanacak, ne olacak? Ne şimdi olacak? Macaristan Başbakanı ne dedi?
Please don't come.
Please don't come. Bir de ne dedi? Dedi ki bu göç sorunu Avrupa Birliği'nin sorunu değil, Almanya'nın sorunu dedi. O yüzden bir de devam etti. Dedi ki insanlar Macaristan'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Polonya'da kalmak istemiyor. İnsanlar Almanya, Avusturya'ya gitmek istiyor. O yüzden bizim sorunumuz değil. O yüzden anlaşmaları biraz zor. Bir şey daha söyledi Orban yine. Dedi ki benim göçmenlerle sorunum yok. Yani göçmenlerin çoğu Müslüman ve bu Müslümanlar bizim Hristiyanlığı tehdit ediyor. Böyle açıklamalar zaten bu göç sorunu nereye gideceği belli. Ben şahsen ayın 14'ünde Avrupa Birliği'nden fazla bir şey beklemiyorum.
Beklemiyoruz tabii.
Çünkü çok karşıt olacak, çok muhalefet olacak. Şimdi Merkel biraz bastıracak ama şimdi Orban buna evet demeyecek. Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti buna evet demeyecek.
1980'li yıllarda hocam sözümüzü kestim. Almanya kendisine gelen akınları biraz hafifletebilmek için para verip Macaristan, Avusturya gibi, hatta Macaristan o zaman Avrupa Birliği'nin üyesi olmayı bırakın, yani liberal kapitalist sistemin bir üyesi bile değil, bunlara para verip oralarda bir takım tesislerin oluşturulması, eleman gönderip teknik ve bilgi hizmetinin yaratılması için uğraştı. Neden? Aman bana gelmesinler, bir tampon bölge olsun ve orada kalsınlar diye. Ne zaman ki Macaristan gibi ülkeler, eski Orta ve Doğu Avrupa üyesi ülkeler AB üyesi oldular, o zaman sorunu bir sonraki kuşağı, Türkiye'nin de içinde yer aldığı bölgeye kaydırmak istediler. Bu bir. Bundan bugün niye vazgeçsinler? Bana anlamam için haklı bir neden, bir iyi net açıklama sunmaları lazım. Henüz göremedim. İkincisi, Hollanda'nın kahvesi bile Afrika'dan geliyor. Hollanda'nın kahvesi niye Afrika'dan geliyor, bir sormak lazım değil mi? Veya diğer doğal kaynaklar. O yüzden deminki soru ya takıldım ben. Evet. Hani sayın yapımcı mısın sorusuna. Kullandığı kaynakların sahibi olan insanlara biraz daha saygı, insanlık adına ve biraz daha destek edin.
Vefat burada önemli bir şey değil mi?
Hastalıklarla, açlıkla, yoksullukla, ya, şiddetle, salgınlarla uğraşan insanların eskiden sen toprağında yöneticiysen eğer, bu çorbada senin de tuzun vardır.
Bence Avrupa Birliği'nden herhalde şöyle bir sonuç çıkacak. İşte Hollanda'nın da istediği, de Hollanda halkının da istediği bulundukları yerde yardım. Yani insanlar hiç buralara kadar gelmesin, yorulmasınlar, zahmet etmesinler. Aha. Biz oralarda işte artık Türkiye mi olur, Irak mı olur, Suriye mi olur?
Ne kadar oraya düşünceliler.
Allah razı olsun demek lazım.
Ama söyledi onu bir çocuk, basına da yazdı. Bir Suriyeli çocuk Macaristan'da dedi değil mi?
Suriye'ye barış
gelmek istemiyoruz. Suriye'ye barış gelsin. Ben evime dönmek istiyorum diyor.
Ben de Hristiyan bir memlekette yaşamak istemiyorum. Diyor zaten.
Ya şunu anlamıyor, tabii, şunu anlamıyorlar insanlar. Yani göç olgusu, özellikle zorunlu göç olgusu güzel bir şey değil. Hani ekonomik açıdan göç ediyorsan tamam, kendi şeydir. Ama böyle göç kolay bir şey değil. O yüzden sen bir şekilde bu insanlara hayatı kolaylaştırman gerekir. O çocuğun dediği çok doğru. Yani zaten sen de Avrupa göçü istemiyorsan lütfen o zaman Suriye krizini bir şekilde çözmeye çalış. Tabii canım, yani Amerika'yı al, Avrupa'yı al, Almanya'yı, Fransa'yı. Ya çöz bu sorunu.
Nasıl koyalım? Tabii canım. Önce silah ticaretiyle ilgili bir
uğraşalım. Satma önce silahları.
İnsan ticaretini konuşalım.
Yani Avrupa dediğim gibi çok ikiyüzlülük yapıyor. O yüzden hani dediğim gibi ben çok fazla çözüm de beklemiyorum. Çünkü Avrupa bile 28 tane devlet. 28 tane devletten bir tane ses çıkması çok zor. Çünkü yani bu göç sorunu hani böyle basit bir sorun değil. Zor bir sorun.
Doğru, yani göç zenginlik kaynağıdır. Burada o lafı tekrar edeyim. Çünkü eğer Avrupa'daki büyük kanlı savaşlar, kendi içlerinde yaşadıkları savaşlar, çatışmalar olmasaydı, bilhassa din temelli, Hugonolar İsviçre'ye gidip muhteşem saatleri İsviçre markası haline getiremeyeceklerdi. Veya İngiltere'ye gidip orada o okyanus aşırı etkinlikleri yapması için İngiltere'nin gemileri, okyanusa dayanıklı gemileri kim inşa edecekti? Veya dünyanın birçok yerinden bu zenginliğe örnek verilebilir. Ama bugün Avrupa kendi zenginliğini yabancıyla paylaşmak istememek noktasında bu bir bencilliktir. Bizim de eleştirdiğimiz budur. Ben Türkiye içinde bütün bu dilencilik, yoksulluk, hırsızlık vesaire gibi haberlerin aslında gerçeği yansıtmadığını, Suriyelilerin burada suça karışma veya tüm mültecilerin oranının çok düşük olduğunu söylemek istiyorum. Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Suriyeliler dışında Türkiye'deki sığınma başvurularını alan bir dernek, Birleşmiş Milletler'in alan ortağı, uygulama ortağı. Her gün derneğin önünde 1100 civarında kimse yanında bir sırt çantası, kucağında bir çocukla kayıt makbuzu almak için bekliyor. Ve ona rağmen orada bir şişe su, işte belki kendisi kantinden aldığı bir yiyecekle bekliyor. Ve biz şunu görüyoruz, ben o derneğin de yönetim kurulu üyesi olarak söylüyorum bunu. Burada kayıt belgesi verdiğimiz o insanların bir ay sonra Ege'de boğulmayacaklarını garantiyor. Göz göze bakıyoruz. O gözüne baktığım kişinin yarın İzmir'de bir kaçakçıya para verip öbür tarafa geçmeye çalışmayacağının garantisini görmüyorum. Dolayısıyla biz meseleye bu perspektiften bakmalıyız ve bu insanları beyin gücü olarak, Steve Jobs da Suriyeli bir ailenin evlat edilmiş Amerikalı bir aile tarafından çocuğuydu ve bakın Macintosh'a neler yaptı. Dolayısıyla evet, göç bir zenginlik kaynağıdır. Bu zenginlik kaynağını insan onuruna yaraşır şekilde her yerde değerlendirmeliyiz ve dolayısıyla bizim asıl vazifemiz şiddeti kaynağında çözmek ve bu insanları da yerinde veya burada kalmak isteyenleri insana yararlı, insan onuruna yakışır halde yaşamaya destek olmalı.
Çok güzel toparladınız hocam. Yani harikaydı.
Hayır hocam da söyleyecek.
Söylediğimiz bir olumsuz şeylerin üstüne böyle öyle güzel bir yere getirdiniz ki onlar gitti. Uçtu
olumlu
gitti
şeyler
onlar.
Kaldı. Ne güzel.
Hadi hocam bir de siz söyleyin.
Ama işte değil mi? İnşallah böyle olur da, çünkü insanlık kaybediyor burada ve insanlık özellikle bu dönemlerde insanlığa ihtiyaç var. Değil mi? Yani hümanist düşünceye ihtiyaç var. Ve hani hep şunu söylüyoruz, Avrupa işte zor günlerden buralara kadar geldi. İşte medeniyet diyoruz, işte değerler diyoruz. Ya bunları biraz göstermesi lazım. Yani bunları bir tek kendi halkına değil, işte misafir, bunlar misafir. Bunlar hani bir şekilde yani Tanrı misafiri gibi bizim kültürümüzde var. Yani Tanrı misafir kapına gelmiş ve sen bunlara kapıyı açmak
hem
zorundasın.
Hem de nasıl gelmiş? Tabii nelerden sonra
düşünsenize,
gelmiş?
Biz niye 2 milyon insana kapıyı açtık? Evet. Çünkü biz ölmesinler diye yaşam hakkı vermek istiyoruz. Evet. Başka bir şey, çok şey yapamıyoruz belki.
Biz yaşam niye açık kapı politikası izliyoruz da onları izleyemiyor? İşte.
Ve bir düşünün, hani Türkiye'nin ekonomik durumuyla Almanya'nınki aynı mı? Yani Almanya çok çok daha iyi durumda. Tabii. Belki. Biz 2 milyon almışız, adamlar 30 binden bahsediyor. Evet. Yani birazcık...
O yüzden bu rakamlara güldük.
Tabii tabii. O yüzden Avrupa biraz hani elini cebine atması lazım. Biraz siyaseti düzeltmesi lazım. Dediğim gibi şimdi ayın 14'ünde ortak bir politika çıkarması lazım. Bu değil mi? Kolay bir şey değil ama işte Merkel burada bastırması lazım ve burada Merkel biraz ağırlığını koyması lazım. Çünkü aksi takdirde Orban'ın dediği olacak, herkes Almanya göç etmek istiyor. Çünkü adam ne yapsın Budapeşte'de? Tabii. Zaten hani öyle bir rüyası yok. Adam Almanya, Berlin'e gitmek istiyor. Yani o yüzden Avrupa Birliği inşallah ortak bir politika bulur diye sözlerimi bitireyim.
Teşekkür ederim Nail Hocam. Sağ olun. Doçent Doktor Nail Alkan, Tandem Türk-Alman Dayanışma ve İntegrasyon Derneği Başkanı, aynı zamanda Yardımcı Doçent Özlem Çelebi, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi konuklarımızdı. Bu konu derya. Biz bunda yine konuşacağız bence. Maalesef. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Nurettin Turan programımızı hazırladı. Ayhan Taşçı ise teknik masadaydı. Ben Yasemin Pamukçubaşı, sizlere veda ediyorum.